Ayrım 2. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Sayfa 12. 3. Cumhuriyetin ilk yılları. Kurtuluş Savaşı sırasında dahi Mustafa Kemal Atatürk, yeniden yapılanan Türkiye Cumhuriyeti'nin gereksinim duyduğu üstün beyin gücünü yetiştirme planlamaları yaparak üstün yetenekliler eğitimi konusunda ilkeleri gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra modern eğitim dallarında yetişmiş eleman sıkıntısı kendini hissettirmeye başladı. Bu durumun giderilmesi için yetenekli ancak maddi durumlara yeterli olmayan öğrenciler çeşitli alanlarda yüksek öğrenim düzeyinde ihtisas yapmaları için Avrupa'daki okullara gönderildi. Bu konudaki teklif Atatürk'ün isteğiyle 1923 yılı hükümet programına konuldu. 29 Ekim 1924'te yani Cumhuriyet'in birinci kuruluş yıl dönümünde açılan Maarif Vekaletinin yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa sınavıyla uygulama hayata geçirildi. Türkiye'nin kalkınması ve sanayileşmeye hız kazandırılması için Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği 700 öğrenci sınavlardan geçirildikten sonra başarılı olanları kimya, metalurji ve gıda gibi konularda eğitilmek üzere Avrupa ve ABD'ye gönderildi. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek devlete ait kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptılar. Cumhuriyetin yeni kurulduğu yıllarda yetenekli öğrencileri eğitim için yurt dışına gönderilmesi en önemli uygulamalardan birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Sümerbank gibi farklı kurum ve kuruluşların açtığı sınavları kazanan yetenekli öğrencilerden kimi mühendislik, kimi tıp eğitimi almaya yurt dışına gittiler. Çoğu Almanya'ya, bazıları da Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkelere gönderildi. Döndüklerinde her biri alanlarında büyük başarılara imza attı. Bazıları eğitimci olup bilgilerini paylaştı, bazıları ise modern Türkiye'nin inşasında görev aldı. İşte o dönem Atatürk'ün teşvikiyle yurt dışına okumaya giden bu yüzlerce öğrenciden bir bölümü. Sorbonne'da okuyan ilk Türk kadını ve Madame Curie'nin öğrencisi kimyacı Remziye Hisar, yazar Sabahattin Ali. Kuzey Anadolu fay hattının varlığını ilk kez ortaya çıkaran jeolog İhsan Ketin. Kendi kuramıyla dünyanın ünlü matematikçileri arasına giren Cahit Arf. Şair Cahit Sıtkı Tarancı. Ressam Mahmut Cuda. Tarihçi Enver Ziya Karal. Metalurji mühendisi Şahap Koca Topçu. Arkeolog Ekrem Akurgal gibi birçok öncü isim giden öğrenciler arasındadır. Sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Volkan olup dönünüz. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra yetenekli öğrenciler Atatürk'ün işte bu sözleriyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderilmişlerdir. Amaç, Cumhuriyet'in kalifiye eleman ihtiyacına cevap bulmak ve Batı tarzında eğitim almış yeni bir nesil yetiştirmektir. İlk gruptaki 22 öğrenci 8 Ocak 1925 günü Avrupa'nın değişik ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktılar. Bu öğrencilerin ardından Maarif Vekaleti her yıl düzenlediği Avrupa sınavıyla edebiyattan müziğe, matematikten kimyaya, mühendislikten güzel sanatlara kadar pek çok disiplin alanında yetenekli öğrenciyi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde eğitime göndermeye başladı. 1929'da 1416 sayılı yurt dışında eğitim yasasıyla uygulama düzenli hale getirildi. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Belçika, İsviçre ve İngiltere sınavları kazanan Türk öğrencilerin eğitim aldığı ülkeler oldu. İkinci Dünya Savaşı döneminde bir süre ara verilen uygulama, savaştan sonra Avrupa ülkelerine ABD ve Kanada'nın da eklenmesiyle yoğun olarak devam etti. Darülfünun konusunda yapılacak büyük değişikliğin ilk tohumları da Avrupa'ya öğrenci gönderme projesiyle atıldı. Böylece Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde fen ve sosyal bilimler dallarında eğitim alan öğrenciler üniversitelerde görevlendirilerek 1933'teki üniversite reformunun kaynağını oluşturdular. Atatürk döneminde eserleriyle kendilerinden söz ettirmiş çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için Türk Beşlileri diye adlandırılan kişilerden oluşan ve müziğimizin bugünkü çağdaş seviyeye ulaşmasında büyük emeği geçen sanatçılardan Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasat Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, devlet bursuyla müzik eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilmişlerdir. Yurda döndüklerinde Türk halk şarkılarını klasik müzik formatında yeniden yorumladılar. Bu konuda bu uygulamayı daha önce yapan Rusya, Macaristan ve İspanya örnek alındı. 4. 1940-1960. 1948'de Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası, 7 Temmuz 1948'de İdil Biret ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun adıyla çıkarıldı. Yasanın çıkarılmasının en büyük destekçisi devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. Kanunun çıkmasından 2,5 yıl sonra 7 yaşındaki İdil Biret, müzik yeteneği 2,5 yaşında keşfedilmiştir ve 12 yaşındaki Suna Kan, yasadan yararlanarak Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmek üzere Fransa'ya gönderildiler. Yasaya göre tüm masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılanan ve anne babalarının da masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere kendilerine refakat eden iki yetenekli çocuk, eğitimlerinin ardından dünyadaki saygın müzisyenler arasına katıldılar. 1956'da 5245 sayılı yasanın kapsamı çıkarılan 6660 sayılı yasayla genişletildi. Yeni yasanın adı, güzel sanatlarda fevkalade istidat gösteren çocukların devlet tarafından yetiştirilmesi hakkında kanun oldu. Bu yasaya göre Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvuran adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 10 kişilik bir komisyon tarafından imtihan edilecekler ve olağanüstü yetenekte oldukları saptanırsa yurt dışına gönderileceklerdi. Ayrıca artık sadece müzik alanında değil, güzel sanatların tüm dallarında yetenekli çocuklar yasadan yararlanacaklardı. Müzik alanında başvuracakların 12, güzel sanatlar alanında başvurulacakların 14 yaşın altında olması gerekiyordu. Verda Erman, Gülsün Onay, Hüseyin Sermet, İsmail Aşan, Fuat Kent, Selman Ada, Ateş Pars bu yasadan yararlandılar. 1968'den sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bir komisyon oluşturmadı ve yasa işlemez hale geldi. 1976'da özel yetenekli çocukların devlet konservatuvarında yoğun ve hızlı bir müzik eğitimi görmeleri için özel statü yönetmeliği çıkartıldı ve bu statüde eğitim görüp konservatuvarın yüksek bölümünü bitiren bazı gençler çeşitli burslarda yurt dışına gönderildi. Özel statüden ilk yararlananlar Oya Ünler ve Burçin Büke oldu. 1986-1987'de özel statüden yararlanarak mezun olan Şönel Dikener, Fazıl Say, Muhittin Dürrüoğlu, Demiriz, Yeşim Alkaya, Çağlayan Ünal, Ertan Torgül, Özgür Balkız ve Çağıl Yücelen adlı sanatçıların ardından yasa tekrar işlemez hale geldi. 1998'de 7 yaşında olan Emrecan Yavuz'un adı özel statüden yararlanan son harika çocuk olarak geçmektedir. Emrecan, devlet himayesine alındığı açıklanmış, yasa uygulanamamıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları tekrar komisyon oluşturmadığı için yasa tekrar uygulanamadı. 1957'de Sputnik'in uzaya fırlatılışı, yukarıda belirtildiği gibi Sovyetler Birliği'nin uzay yarışında öne geçmesinin etkileri, Batı bloğu ülkeleri yanı sıra da Türkiye'de de eğitimde önemli değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak 1960'da modern fen programını geliştirme çalışmalarının başladığını görmekteyiz. 1960, Ankara'da özel sınıf ve türdeş yetenek sınıfları uygulamalarının denenmesi, Ergenekon İlkokulu ve çevresinde yapılan taramalarla ZB125 ve üstü olan çocukların programı zenginleştirilmiş bir üst sınıf uygulaması başlatılmıştır. Ancak öğrenciler ortaokula geldiğinde ortaokulda uygulama sürdürülemediği için bu çocuklar TED Koleji'ne yönlendirilmişlerdir. Türdeş sınıf denemesi de Ankara'da Sarar İlkokulu'nda olmak üzere 3 okulda A, B, C sınıfları biçimde örgütlenmiş ve 5 yıllık bir uygulamadan sonra sonlandırılmıştır. A şubelerine hızlı öğrenen öğrenciler, B şubesine olağan gelişen çocuklar ve C şubesine de ağır öğrenen çocuklar yerleştirilmiş. Durum aileler ve öğretmenler tarafından fark edilince ve ortaokul uygulamaları yapılamayınca uygulama sonlandırılmıştır. 1961'de 222 sayılı İlköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle sınıf atlatma yoluyla hızlandırma uygulamaları başlamıştır. 1961 yılında Ford Vakfı ve MEP arasında fen lisesinin kurulmasıyla ilgili protokol imzalaması ile fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukların orta öğretim kademesinde yerleştirmesi çalışmalarının temeli atılmıştır. 1964 yılında Ankara Fen Lisesi'nin kuruluşu, özellikle fen ve matematik alanında yetenekli olan çocukların yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. 1961 yılında Ankara'da Ford Vakfı yöneticisi Eugene Northrop, TBMM bir yazı yollar. Yazıda 1948 yılında çıkartılmış olan 5245 sayılı İdil Biret Suna Kan yasasına atıfta bulunarak, müzikte olağanüstü yetenekli çocuklar için yasa çıkaran meclis neden fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocuklar için bir yasa çıkartmıyor der. Maddi açıdan kurulacak lisenin öğretmenlerinin destekleneceğini kapsayan protokol ile Ankara Fen Lisesi'nin kuruluş çalışmaları başlar. Projede ODTÜ arazisinden yer tahsis eder ve mimari projeyi hazırlar. Ankara Üniversitesi seçilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini üstlenir. Ford Vakfı parasal kaynak ve bir yılda Florida Devlet Üniversitesi'nde öğretmenlerin yetiştirilmesini üstlenir. MEP öğretmenlerin seçimini ve Bronx Fen Lisesi programının Türkçe'ye çevrilmesini ve uyarlanmasını yüklenir. Ankara Fen Lisesi üstün yetenekler konusunda Türkiye'de kurulmuş olan en iyi örneklerden birisidir. İlk 3 yıl 3 kademeli bir sınav sistemi ile yaş grubunun üst %1'lik dilimi içinde öğrenci seçerek almış ve bunları lisenin amacına göre bilim insanı, araştırmacı yetiştirmek üzere eğitmiştir. Daha sonra çeşitli nedenlerle hem öğrenci alma sistemi değişmiş, hem öğretmen nitelikleri farklılaşmış, hem de fen lisesi sayısı hızlı biçimde artarak yapısı bozulmuştur. 5. 1972-1992. 1973-1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yetenekli çocuklarla ilgili çeşitli hükümlerin uygulamaya konulması söz konusu olmuştur. Bu yasanın madde 6. Fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Madde 33. Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Madde 35. Yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerindeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek. 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak. 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak. 4. 6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Bu hükümlerle tüm eğitim sistemi içinde üstün yetenekli bireylere uygulanması gereken tedbirler belirtilmiş olmasına karşın, kalabalık sınıflar, yetersiz öğretmen nitelikleri, esnek olmayan programlar ve benzeri nedenlerle yeteri kadar etkin uygulamaları ülkemizde görmemiz olası olmamıştır. Ancak fen liseleri yanı sıra Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor, Sosyal Bilgiler Liseleri ve seçerek öğrenci alan özel okullar, yetenekli çocuklara dolaylı hizmet veren okullar olarak kabul edilebilir. 2013-2014 öğretim yılı verilerine göre Türkiye'de Anadolu Lisesi sayısı 2131, Fen Lisesi sayısı 150, Güzel Sanatlar Lisesi sayısı 71, Spor Lisesi sayısı 51, Sosyal Bilimler Lisesi sayısı 32, Yabancı Lise sayısı 11, Uluslararası Lise sayısı ise 4'tür. Ayrıca 1007 özel lise bulunmaktadır. Bu arada doğrudan üstün yetenekli çocuklarla ilgili olan 4 uygulamayı da açıklamak gerekir. Bunlardan öncülük yapan Yeni Ufuklar 1991 yılında açılmış ancak çok kısa bir süre içinde finansal nedenlerle kapanmıştır. 1993 yılında İnanç Lisesi kurulmuş ve Bayramoğlu'ndaki geçici mekanında öğretime başlamıştır. 1990 yılında ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş, eşi İnanç Türkeş'in adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı, üstün, özel yetenekli çocukların eğitileceği bir okul açmak için bir vakıf kurdu. Bu amaç doğrultusunda vakıf, 1993 yılında 300 öğrencinin yatılı eğitim göreceği Özel İnanç Lisesi'ni açtı. 1997 yılında uygulamaya konan zorunlu 8 yıllık eğitim, okulun ortaokul bölümünün kapanmasına yol açtı ve öğrenci kaynağına sınırlama getirdi. Vakfın maddi imkansızlıklara düşmesi sonucu okul Türk Eğitim Vakfı tarafından devralındı. Türk Eğitim Vakfı dönemi. Okulun belirsizlik dönemi 35 yıldır başarılı ve yetenekli ancak maddi olanakları sınırlı öğrencilere eğitim olanağı sağlayan Türk Eğitim Vakfı'nın desteğiyle sona erdi. TEV, 10 Temmuz 2002'de kurumu devralarak okulu içinde bulunduğu Darboğaz'dan kurtardı. Şu anda okul, Türk Eğitim Vakfı, İnanç Türkeş Özel Lisesi, Tevitöl adı altında eğitimine devam etmektedir. 3 aşamalı sınav ve 5 gün süren yoğun gözlemi kapsayan bir kamp döneminden sonra öğrenci almaktadır. İlk mezunlarını vermeye başladığından bu yana 14. dönemle birlikte yaklaşık 500 civarında öğrenci mezun etmiştir. Okul bir yıla hazırlık olmak üzere toplam eğitim süresi 5 yıldır. Öğretim dili İngilizcedir. Lise programının ilk 2 yılı Anadolu Lisesi programıdır. Son 2 yılı öğrenci seçimi esas alınarak IB programı şeklinde yürütülmektedir. Yatılı olan kurumda öğrencilerin 24 saati öğrenci yetenek ve eğilimlerine göre dikkatli biçimde planlanmıştır. Tüm zenginleştirmeler standart program dışındaki zaman dilimi içine yerleştirilmiştir. Öğrencilerin %40'ı tam burslu, %60'ı kısmi bursludur. Mezunlarının tümü yurt içi ve yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına devam edebilmektedir. 2000'li yıllardan itibaren üstün yetenekli, zekalı öğrencilerle ilgili gelişmeler devlet politikalarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 13-17 Kasım 2006 tarihlerinde toplanan 17. Milli Eğitim Şurası'nda üstün zekalı çocuklarla ilgili önemli kararlar alınmıştır. Şura gündeminde yer almamakla birlikte özel eğitim ihtisas grubu oluşturulmuş ve bu grupta özellikle üstün zekalılar konusunda yön gösterici kararlar alınmıştır. Özel eğitim başlığı altında alınan kararlardan üstün zekalı çocuklarla ilgili alınan kararlar şunlardır. 17. madde. Üstün zekalı çocukların eğitimi ve istihdamı konularında politikalar oluşturulmalıdır. 18. madde. Üstün zekalı çocukların eğitimleri, üniversitelerce açılacak sertifika programlarını bitiren öğretmenlerce yapılmalıdır. 19. madde. Bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerce yapılan etkinlik ve projeler okul kurumlarında kredilendirilmelidir. 20. madde. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi ve benzeri ortaöğretim kurumlarına öğrenci alımı yetenek ağırlıklı 2 kademeli sınavla yapılmalıdır. 21. madde. Üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için madalyon okullar, cazibe merkezi olacak araştırma birimleri ve benzeri kurumlar açılmalı, bu kurumlara gidecek öğrencilerin aileleri maddi olarak desteklenmelidir. 22. madde. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 6-12. sınıfları arasında öğrenci odaklı sınıf sisteminden disiplin yani ders odaklı sınıf sistemine geçilmeli ve üstün zekalı çocukların kendi hızlarında ilerlemelerine fırsat sağlanmalıdır. 23. madde. Özel yeteneğe sahip engelli öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına girişleriyle ilgili engelleyici hükümler kaldırılmalıdır. 24. madde. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçiminde Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen seçimine benzer kriterler getirilmelidir. 25. madde. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliğiyle üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yaz-kış kampları, bilim danışmanlığı ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde işbirliği yapılmalıdır. Devletin üstün yetenekli, üstün zekalı öğrencilere yönelik bir diğer uygulama olarak yurt dışına talebe gönderme uygulaması örnek olarak verilebilir. 2010-2011 öğretim yılında yurt dışına devlet bursiyeri olarak giden toplam 1771 öğrenci bulunmaktadır. Bunun 1163 erkek, 608'i kız öğrencidir. Bunların 1103'ü fen bilimlerinde, 668'i sosyal bilimlerde öğrenim görmektedir. Yabancı dil programına 368 öğrenci devam ederken 902'si yüksek lisans ve 499 doktora eğitim görmektedir. Üçüncü özel uygulama Bilsemler. 1995 yılında kurulmaya başlayan Bilsem'in sayısı bugün 63'e ulaşmıştır. Bu merkezler bağımsız kurumlar olup ZB 130 ve üstündeki üstün yetenekli çocuklar için destek eğitim vermek amacıyla kurulmuşlardır. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk ve öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirecek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere kurulmuşlardır. Ancak öğrencinin genel eğitimiyle birleştirilemediği için veliler tarafından kurs olarak algılanmakta ve lise 1. sınıftan itibaren çocukların üniversite sınavlarına hazırlanması için Bilsemleri bıraktığı gözlemlenmektedir. Son özel uygulama Beyazıt İlköğretim 2002 yılında İstanbul Üniversitesi ile MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Beyazıt İlköğretim Okulu'nda %50 üstün zekalı ve %50 normal çocukların aynı eğitim ortamını paylaştıkları bir proje olarak uygulanmaya başlamıştır. TC Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında 30.06.2002 tarihinde imzalanan protokol gereğince Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı'nın katkısıyla Beyazıt İlköğretim Okulu'nda üstün zekalı çocuklarımızın eğitimini 2002-2003 öğretim yılında başlanmıştır. 4+4+4 uygulamasıyla bu okulun üstün yetenekli, üstün zekalı öğrencilere yönelik uygulaması belirsiz bir yapılanmaya dönüşmüştür. İkinci ayrımın sonu, sayfa 17.